Kitabın adı Fidye. Yazarı Osman Aysu. 31. Ayrım. Tilki, Fikret'in kapısını açık bıraktığı arabaya yaklaştı. Açık kapıdan içeriye bir göz attı. Bakar bakmaz da içeriye giren adamın polis olduğunu anladı. Zira yan koltuğun üzerine bırakılmış telsizden parazitler yükseliyordu. Kuşkusunu kalmamıştı artık. Bu karı her şeyi mahvetmişti. Polis sinsice izlerini bulmuş ve son darbeyi indirmek için harekete geçmişti. Çok geç kalmıştı artık. Kusursuz bulduğu planının böyle çok aksi bir tesadüf nedeniyle bozulmasına çıldıracak gibi olmuştu. İçinden Hasan'ın hastanesine küfürler savurdu. Bu olacak aksilik değildi. O kadının tam kamyoneti bıraktıkları evin karşısında olması, kadının onları tanıması ve izlerini sürmesi başka şekilde açıklanamazdı. Bir an kararsız kaldı. Acaba eve girip kadını ve o polisi öldürmeye kalksa bir yararı olur muydu? Lanet olsun diye soludu. Hiçbir faydası yoktu. Şimdiye kadar bütün polis teşkilatının hadisenin haberi olmuştu mutlaka. Artık o iki kişiyi öldürmesi kendisine hiçbir fayda sağlamazdı. Bu defa paniğe kapılma sırası tilkiye gelmişti. Polis Hasan'la Ökkeş'i yakalayınca onları bülbül gibi konuşturur ve çocuğu sakladıkları yeri de öğrenirlerdi. Belki de çoktan o depoyu tespit etmişlerdi bile. Amaçları çocuğu kazasız belasız, başına bir hal gelmeden kurtarmak olmalıydı. Polisin kesin başarısı buna bağlıydı. Tam o sırada acı acı çalan sirenleri duydu. Takviye polis güçleri yardıma geliyorlardı. Tilki bencil bir insandı. Bundan sonra tek düşüneceği şey kendisiydi artık. Hasan'ı da, Ökkeş'i de bir anda unuttu. Siren sesleri yaklaşıyordu. En fazla 30 saniye sonra arabalar sokağa girerdi. Koşmadan fakat hızlı adımlarla kendi arabasını bıraktığı sokağın diğer ucuna doğru uzaklaştı. İnanamıyordu Tilki Sedat. Her şey bitmişti. Hem de ihtimal bile veremeyeceği çok ucuz, inanılmaz bir tesadüf sonucu. Arabayı çalıştırdı ve sokaktan uzaklaştı. Aynı anda yardım ekibi doktorun sokağına giriyordu. Hasan'la Ökkeş çatıdan eve girmiş ama tavan arasında sıkışıp kalmışlardı. Tavan arasında üst kata inecek yer bulamıyorlardı. Bulundukları yer zifir karanlıktı ve çok da gürültü çıkardıklarını farkındaydılar. Ökkeş olumsuzca söyleniyor, Hasan'a durmaksızın küfrediyordu. Kadın mutlaka yukarıda birilerinin olduğunu anlamıştı. Bir ara Ökkeş arkadaşını kolundan tutarak çekti. Daha fazla aptallık etmeyelim. Burada sıkışıp kaldık. Hemen geldiğimiz yerden tüyelim. Yoksa tavuk gibi yakalanacağız. Enayiliğin lüzumu yok. Olmaz, diye kükredi Hasan. Aşağıya iniş buralarda bir yerde olmalı. Bu işi beceremeyeceğiz Hasan. Bir el fenerimiz bile yok. Baksana göz gözü görmüyor. Kadın çoktan varlığımızı duymuştur. Boş duracağını mı sanıyorsun? Polis çağırırsa iyice başımız derde gidecek. Belki çağırmıştır bile. Hazır vakit varken kaçalım. Sonra fırsatını bulur yine deneriz. Artık çok geç, dedi Hasan. İşi şimdi beceremezsek Sedat bizi öldürür valla. Her iki halde de bok yedik. Ben daha fazla duramayacağım. Geldiğimiz yerden kaçacağım. Dur diyorum sana. Durmam azizim. Ben bu işte yokum. Enselenmek istemiyorum. Ökkeş'in yakasına yapıştı Hasan. Arkadaşının haklı olduğunu biliyordu ama tilkinin istediğini yerine getirmezse her şeyin sona ereceğini de. Tam o sırada çatının açık kalan kapağından yaklaşan polis arabalarının siren seslerini duydular. Lanet olsun, diye kükredi Ökkeş. Basıldık işte. Sana söylemiştim. Bırak yakamı. Ben toz olmak istiyorum. Hasan yakasına yapıştığı arkadaşından ellerini çekti. Her koyun kendi bacağından asılırdı. Hem o etliğin yanında bulunmasıyla bir yarar sağlamayacağını da anlamıştı artık. Defol git, diye homurdandı. Ökkeş arkasına bile bakmadan çatıya açılan kapağa doğru koştu. İki saniye sonra da kendisini kiremitlerin üstünde çekip karanlıkta kaybolmuştu. Hasan'ın kaderi de o anda çizildi. Ökkeş tam kaybolmuştu ki ayağı yerdeki bir metale takıldı. Ne olduğunu anlamak için el yordamıyla metali tutunca bunun bir kulp olduğunu anladı. Yeni bir ümitle hızla çekti. Üst kata inen kapak açılmıştı. Geç de olsa aşağıya iniş yolunu bulmuştu artık. En alt katın elektrik ışığı ta yukarılara kadar aksediyordu. Hasan başını eğip aşağıya bakınca duvara merbut sabit merdiveni gördü. Başka çaresi kalmamıştı. Vücudunu sarkıtıp hızla merdivenleri inmeye başladı. Siren sesleri de Bu arada iyice yakınlaşmıştı. Doktor da bu sesleri mutlaka duyuyor ve umutlanıyor olmalıydı. Acele etmesi gerektiğini anladı. Hızla merdivenleri indi. Artık evin içinde ve üst kattaydı. Yukarıda üç oda gördü. İkisinin kapıları kapalı fakat üçüncüsünün kapısı ardına kadar açık ve ışığı yanıktı. Hiç tereddüt etmeden odaya dalarken cebinden de su tutulasını çıkardı. Oda boştu. Doktoru orada bulamayacağını tahmin etmişti zaten. Kadın muhtemelen çıkardıkları gürültüleri duyunca korkudan en alt kata kaçmış olmalıydı. Polisler eve girmeden önce kadını bulmalıydı. Hasan normal muhakeme kabiliyetini yitirmişti artık. Öldürme güdüsü beyninde sabit bir fikir haline girmişti. Kendi canını kurtarmaktan ziyade tek kurtuluşu doktoru bulup öldürmekmiş gibi dayanılmaz bir istekle yanıp tutuşuyordu. Hızla alt kata inen merdivenlere atıldı. Evin içinde hala tek bir canlıya rastlayamamıştı. Fakat tam merdivenlerin ortasına geldiğinde, binanın sessizliğinde gök gürültüsü gibi patlayan bir ses de irkildi. ''Polis! Kımıldama! Teslim ol!'' Hasan kana susamış gözleriyle aniden karşısına çıkan adama baka kaldı. Elindeki tabancanın namlusu üzerine çevrilmişti. Bir an kımıldayamadan basamaklarda öylece kala kaldı. Demek polis çoktan eve girmişti. Bu bir tuzak olmalıydı. Hepsinin yuttuğu ve düştüğü bir pusu. Mutlaka dışarıda da tedbir almış olmalıydılar. Ökkeş de, tilki de yakayı ele vermişlerdi. Şimdi doktoru hafife aldığını daha iyi anlamıştı artık. Evin her yanından fışkıracak diğer polislerin ortaya çıkmasını bekledi. Durduğu yerde öylece kaldı. Kımıldamıyordu. At o sustalıyı elinden usulca. Karşısındaki polis emrediyordu. Hasan umutsuzca adama baktı. Hayatının karardığını anladı. Polisle bundan önce de başı bir iki kere derde girmiş, ufak marazalardan dolayı karakola çekilmiş, nezarethanelerde kalmış, hatta polis dayağı da yemişti. Ama bu seferki farklıydı. Ortaklarıyla işlediği suç, belki de ömrünün sonuna kadar hapishanelerde çürümesine neden olacaktı. Polis tekrar kükremişti. At diyorum o bıçağı elinden. O zaman uyandı. Diğerleri neredeydi? Siren seslerini hala duyuyordu ama ortalıkta ondan başka kimseyi göremiyordu. Yoksa bu adam yalnız mıydı? Başkaları olsa şimdiye kadar meydana çıkmaları gerekmez miydi? Hasan birden cesaretlendi. Bir terslik vardı bu durumda. Hiçbir polis böyle bir pusuyu tek başına kurmazdı. Bu adam yalnızdı. Belki polis bile değildi. Kendisini korkutmaya çalışıyordu. İçindeki yabancısı olduğu öldürme güdüsü yeniden alevlendi. Damarlarındaki kan, içindeki yabancısı olduğu öldürme güdüsü yeniden alevlendi. Damarlarındaki kan gibi ılık ılık akmaya başladı. Hala bir umudu vardı. Hırıldar gibi konuştu. Sıkıysa gel de kendin al. Son kez uyarıyorum seni. At onu elinden. Hasan kısa boylu bir adamdı ama yükselen basamaklarda bulunması ona bir avantaj sağlıyordu. Başkomiser'e tepeden bakıyordu. Şayet bulunduğu yerden son bir hamleyle üstüne atlarsa belki elindeki bıçağı adama saplayabilirdi. Zaten kaybedecek nesi kalmıştı ki? Fazla düşünmedi. Basamakların üzerinden kendini boşluğa bıraktı. Elindeki sustalının sivri ucunu polisin göğsüne doğru uzatmıştı. Başkomiser de her an Hasan'ın öldürücü bir hamleye kalkışacağını bildiğinden tetikteydi. Boşlukta üzerine doğru uçtuğunu gördüğü anda çevik bir hamleyle yana kaçtı. Hasan duramamış, boylu boyunca zeminin parkelerinin üzerine düşmüştü. Yerden doğrulmaya fırsat bulamadan sırtının tam orta yerine komiserin diz çökerek bindiğini fark etti. Ense köküne polisin tabancasının namlusu yapışmıştı. Düşerken elinden sustulası fırlamış, bir metre ileriye kaymıştı. Hasan her şeyin bittiğini, o an acı acı bir kere daha anladı. Tilki arabasını son sürat Balat'a sürüyordu. Üzerindeki ilk şoku atınca cebinden telefonunu çıkarıp Mine'yi aradı. Genç kadın telefonun ekranında Sedat'ın numarasını görünce irkildi. Bu gece Sedat depoya gelmişti. Yeniden araması için önemli bir sebep olmalıydı. Heyecanla karşılık verdi. Efendim, hayrola ne var? Çabuk depoyu terk etmeye hazırlanın. Ne oldu Sedat? Kötü bir şey mi var? Sen ne diyorsam onu yap. Bana Hayri'yi ver. Mine bir şeylerin ters gittiğini sezinlemişti. Yüzü birden sapsarı kesildi. Dikkatle kadını izleyen Hayri, ne oluyor diye sordu. Sedat seninle konuşmak istiyor. diyebildi boğuk bir sesle. Kadının elinden telefonu alan Hayri mırıldandı. Evet Sedat. Her şey bitti. Yakalanacaksınız. Polis her an depoyu basabilir. Acele orayı terk edin. Hasan ve Ökkeş polisin elinde. Onları tutukladılar. Allah kahretsin diye söylendi eski sabıkalı. Peki çocuk ne olacak? Tilki hiç tereddüt etmeden cevap verdi. Çocuğu depoda bırakın. Nasıl olsa polis oraya da gelecek. Eli kulağındadır. Hiç durmayın. Acele edin. Hayri'nin kaşları çatıldı. Tilki'yi iyi tanırdı. Kararlı ifadesinden yalan söylediğini anlamıştı. Ama henüz çözemediği çocuğun akıbetiydi. Tilki bu kadar çabuk teslim olmayan biriydi. Hasan'la Ökkeş'in yakayı ele vermelerinin işin sonu anlamına geldiği doğruydu. Ama Tilki kesinlikle bu kadar çabuk pes etmez ve olayların hıncını bir şekilde çıkarmaya çalışırdı. Beyni karıncalanır gibi oldu. Çocuğu depoda bırakarak kaçmaya kalkışmaları mantıklı bir istek olabilirdi. Ama ya Sedat depoya gelerek çocuğu öldürmeye kalkışırsa diye düşündü. Buna izin veremeyeceğini biliyordu. Kısa bir an kararsız kaldı. Gerçekten Tilki'nin niyeti çocuğu öldürmek olabilir miydi? Bu saçma ve anlamsız bir girişim olmaz mıydı? Durup dururken masum bir çocuğu katletmenin Sedat'a ne faydası vardı? Kendini toparlamaya çalıştı Hayri. Sen ne yapacaksın? Diye sordu. İzim yok etmeye çalışacağım. Nasıl? Önce Kıbrıs'a gideceğim, sonra sallak yerim. İnanmadı Hayri. Ama bozuntuya vermeden söylendi. Tamam, hemen buradan çıkıyoruz. Telefonu kapatıp Mine'yi uzatırken bakışları ufak Alp'e kaydı. Çocuk hala uykudaydı. Mine Hayri'ye yaklaştı. Ne yapacağız şimdi? Sen hemen toparlanıp gidiyorsun. Ya sen Hayri abi? Adam birkaç saniye durakladı. Sen beni düşünme. Mine biraz şaşırarak adamı süzdü. Sen gitmiyor musun? Kadını başından savmak için daha sonra diye mırıldandı Hayri. Ya çocuk ne olacak? Sedat gelinceye kadar ona ben göz kulak olacağım. Mine irkilmişti. Sedat buraya mı geliyor? Hayri diklendi. Hadi bacım, sen konuşmayı bırak da bir an önce uzaklaşmaya bak. Polisler her an burayı basabilirler. Hasan'la Ökkeş yakayı ele vermişler. Mine dona kaldı. Yakalanmışlar mı? Evet bacım, evet. Hadi durma, hazırlan ve çık. Kadın kuşkuyla Hayri'ye baktı. Nerede? Ne zaman yakalanmışlar? Bilmiyorum bacım. Sedat daha fazlasını anlatmadı. Madem buranın her an basılma tehlikesi var, o halde Sedat neden geliyor? Sedat'ı tanırım, bu riski göze almaz. Bizi haberdar da etti. Neler oluyor Hayri abi? Hayri aklından geçenleri kadına söyleyemedi. Sen ne diyorsam onu yap. Konuşarak vakit öldürecek zamanımız yok. Mine titremeye başlamıştı. Ama yerinden kımıldamadı. Peki çocuk ne olacak? Onu burada bırakmamızı bildirdi Sedat. Tek başına mı? Hadi kımılda, artık çocuğu düşünecek zamanımız yok. Merak da etme. Az sonra polisler burada olacakmış. O halde sen ne bekliyorsun? Uzattın ama bacım. Dedim ya, bir an evvel çık git buradan. Mine anlamlı bir şekilde adamın yüzüne baktı. Aklından ne geçirdiğini tahmin ediyorum. Yanılmıyorum değil mi? Sedat buraya sırf çocuk için geliyor. Hayri Mine'yi kolundan tutup itekledi. Ne söylüyorsam onu yap be kadın. Şimdi tartışmanın sırası değil. Mine hala minnetle adamı süzmeye devam ediyordu. İyi düşündün mü? Diye fısıldadı. Unutma, senin de bakmak zorunda olduğun iki çocuğun ve hasta bir karın var. Onlar da sana muhtaç. Sedat'la dalaşma. Sonunda sen kaybedersin. İçini çekti Hayri. Bacım, ben zaten bitmişim. Ama ömrümün geri kalanını eğer buradan kaçarsam yaşayacağım vicdan azabıyla geçiremem. Sedat'ı senden iyi tanırım. Niyeti kötü. Bunu sezinledim. Hatam bu işi en başından kabul etmemdi. Olan oldu bir kere. Hiç olmazsa bu masum yavrunun hayatını kurtarayım. Ya yanılıyorsan? Ya Sedat gerçekten gelmezse? O zaman polisin eline pisi pisine geçeceksin. Yazık değil mi? Artık hiçbirimizin şansı kalmadı. Lafı uzatma ve kaç. Belki sen kurtulursun. Mine'nin ufak bir valizi vardı. Hayri'nin sözünü dinledi. Paltosunu giyip valizini eline aldı. Korkusu baskın çıkmıştı. Son bir kere uyuyan çocuğa baktı. Sonra Hayri'ye yaklaşıp içtenlikle yanağına bir öpücük kondurdu. Sen gerçekten mert ve sapına kadar erkek bir adammışsın. Bunu çok geç anladım. Umarım beni de bağışlarsın. Kadının bu samimi davranışı ve jestini beklemiyordu eski sabıkalı. Gözleri ışıldayarak Mine'yi süzdü. Sen de iyi bir insansın bacım. Keşke bunları hiç yaşamasaydın. Şansın açık olsun. Mine yaşaran gözleriyle kapıya koştu. Az sonra Balat'ın soğuk ve nemli havasını teneffüse başlamıştı. Kendini 10 gündür kapalı kaldığı depodan azat edilmiş bir mahkum gibi hissediyordu. İçine dolan korkuyla deponun etrafını sarmış polisleri bulacağını sandı bir an. Ama tenha sokakta değil polis, tek bir canlı bile görünmüyordu. Tilki son sürat ilerliyordu. Henüz sakinleşememiş, hırsını yenememişti. Beklenmeyen ve asla hesaba katılamayacak bir aksilik bütün planının bir anda yıkılmasına neden olmuştu. Kimsenin suçu yoktu bu sonuçta. Hatta iki aptal çocukluk arkadaşının da. Ama onlara acımıyordu. Su tesisi su yolunda kırılırdı. İçindeki hiddetin asıl nedeni hayallerinin bir anda sona ermesiydi. Hayatı bitmişti artık. Kör Behzat'la yolları çoktan ayrılmıştı. Eski işine kesinlikle dönemezdi. Bu olay duyulunca Kör Behzat zaten daha fazla beklemez, böyle bir işe kalkıştığı için asla müsamaha göstermezdi. Olayın saklanması ve örtbas edilmesi söz konusu değildi. Medya bile hadisenin peşini hala bırakmamıştı. Dünya alemi sonucu öğrenecekti. Galata Köprüsü'nü geçip arabasını Cibali'ye doğru kırdı. Mine ile Hayri'nin depoyu şimdiye kadar çoktan terk etmiş olmaları gerekirdi. Onlara yeteri kadar zaman tanımıştı. Yaptığının dengesizce bir davranış olduğunu biliyordu. Ama içinde yoğunlaşan başarısızlık hissinin şimdi tek sebebini o çocuk gibi görmeye başlamıştı. O piç kurusu hayatını söndürmüştü. Uğursuz veledin tekiydi. Hırsını bir şekilde birinden almalıydı ve tek günah keçisi olarak onu görüyordu. Balat'taki depoya yaklaşırken elleri ter içinde kalmıştı. Belindeki tabancasını yokladı. Silahın metal varlığı parmaklarının ucunu kaşındırmaya başlamıştı. Korkarak arkadaşını bırakıp kaçan Ökkeş, çatıya çıkınca apışıp kaldı. Ne yapacağını şaşırdı. Çatıya tırmanmaları zor olmamıştı ama o zaman şartlar farklıydı. Peşlerinde kimse yoktu. Hasan'dan cesaret alıyordu. Oysa şimdi siren sesleri yaklaşmış ve doktorun kapısının önü polislerle dolmuştu. Çatıda sıkışıp kaldığını anladı. İçinden lanetler okudu. Eve dolan polisler damdan girdiklerini anlayınca mutlaka dama da çıkacaklar ve etrafı araştıracaklardı. Yakayı ele vermişti. Korkmaya başladı. Hatta dokunsalar ağlayacaktı. Aşağıdan gürültüler, bağırışmalar, konuşmalar aksediyordu. Gecenin soğuğu ve çılgın gibi esen rüzgarda cabası. Aşağıdaki hengame içinde değil damdan inmek, kiremitlerin üzerinde ayakta durma şansı bile yoktu. Bir iki adım atınca tökezler gibi oldu. Tek çare olarak ıslak kiremitlerin üzerine boylu boyunca uzandı. Piramitler ıslak ve kırılgandı. Sonra yattığı yerde sürünerek bacalardan birinin arkasına doğru kaymaya uğraştı. Siren sesleri, polis otomobilleri ve gürültüler. İster istemez sakin mahalleyi de harekete geçirmiş, komşu evlerin ışıkları yanmış, olayı öğrenmeye çalışıyorlardı. Ökkeş ümitsizdi. Polisler az sonra girdikleri yolu bulacaklar ve dama çıkacaklardı. Yakayı ele vermişti artık. Nefesini dahi tutuyordu. Ve tam siper kiremitlerin üstüne boylu boyunca yatmıştı. Az sonra sesler yaklaştı. İki polis memuru damdaki açık kapağın ağzında göründüler. Biri aşağıya doğru yüksek sesle bağırdı. Buradan girmiş efendim. Kapak açık. Aşağıdan akseden sesi işitti Ökkeş. Bakın bakalım damda başka biri var mı? İki polis memuru kiremitlerin üzerine çıktılar. Birinin elindeki cep fenerinin hüzmesi etrafa dolaşmaya başladı. Ökkeş bacanın arkasına kaydığından onları göremiyor, sadece çıkardıkları sesleri işitebiliyordu. Memurlardan biri söylendi. Kimseyi görüyor musun Hüseyin? Fenerin ışığı bütün damı tarıyordu. Nihayet Hüseyin'in sesi çıktı. Burada başka kimse yok. Ter içinde kalan Ökkeş rahat bir nefes alır gibi oldu. Öteki memur homurdandı. İyi bak, şu bacanın arkasını da gözden geçir. Hüseyin bacaya doğru birkaç adım daha attı. Ökkeş onu göremiyor ama yaklaştığını ayak seslerinden anlıyordu. Biraz daha yakınına gelirse mutlaka görürdü. Hüseyin'in ağırlığını çekemeyen iki ıslak kiremit kırıldı. Memur az kalsın yuvarlanıyordu. Bir küfür savururken homurdandı. Yok dedim ya yahu, bu havada kim durur burada? Baksana, rüzgar bizi bile uçuracak. Ayakta bile durulmuyor. Eğer iki kişiyseler, diğeri çoktan buradan inip toz olmuş olmalı. Hüseyin bacanın yakınına daha fazla yaklaşmayı göze alamamıştı. Ayağı yeniden kayarsa, soluğu bahçenin çimenleri üzerinde alırdı. Ağır ağır geri döndü. İki memur çatı katına atladılar. Damın kapağını da kapattılar. Ökkeş inanamıyordu. Hiç ummadığı bir sırada polislerden yakayı sıyırmıştı. Ama şimdi başka bir sorunu vardı. Mahsur kaldığı damdan nasıl aşağı inecekti? 31. ayrımın sonu, sayfa 316, devamı 32. ayrımda.